Ayrım 43. Sayfa 480. Lexi gece yarısına kadar beklemek istemiş, yapamamıştı. Öyle gergindi ki yapması gereken şey yüzünden midesine kramplar giriyordu. Nihayet saat 9.30'da daha fazla dayanamayacağına karar verdi. Scott'ın sıcak, sevgi dolu evinden ayrılıp bisikletini La Riviere Park'a sürdü. Suyun kenarına vardığında durdu. Dalgaların sesi ona hep ilk aşkını hatırlatacaktı. Ama artık gitme vakti gelmişti. Bisikleti yürüterek tepeyi tırmandı ve ana yola kadar pedal çevirdi. Bir yaz gecesinin bu saatinde bile ana cadde gezintiye çıkan insanlarla doluydu ve Lexi bu turistik şehirde gezinen yerli bir kız gibi aralarına karıştı. Gençlik günlerine damgasını vuran yerlerden geçerken içini melankolik bir duygu sardı. Ana caddede en yakın arkadaşlarıyla kahkahalar atıp Mustang'li erkek arkadaşını bekleyen o kızı her zaman hatırlayacaktı. Kumsal yolunda yavaşlayıp Faraday'lerin araç yoluna doğru ilerledi. Bisikletini çalılıkların arkasına gizleyip Faraday'lerin ışıklarının sönük olduğunu görene kadar çalılıkların hizasında ilerledi. Evde kimse yoktu. Rahat bir nefes alıp araç yolundan evin etrafını dolandı. Avluya gece karanlığı çökmüştü. Kapılardan birinin üzerinde tek lamba yanıyor, gri taştan bahçe avlusunu aydınlatıyordu. Ay ışığı dalgalara yansıyor, çimenleri maviye boyuyordu. Lexi, barbekü bölümünü geçip sound'a bakan şezlongları görmezden geldi. Ödünç aldığı fenerin sarı ışığını, suların bu tarafa gelmesini engelleyen devasa sedir ağacına tuttu. Ağacın dibine geldiğinde kumu feneriyle inceleyip kazmaya ilk nereden başlaması gerektiğini düşündü. "Belki de bir işaret koymalıyız," dedi. O zamanlar yanında olan o çocukların ruhlarına. Bu bir anlaşma. Sonsuza dek arkadaş kalacağız. Asla vedalaşmayacağız. O aptal termosu hiç gömmeyip kendilerini bu nostaljinin içine atmamalıydılar. Ya da kendisi bu olayı hiç hatırlamamalıydı. Böyle bir anlaşmanın böylesine ağır olacağını, bir sözün bu kadar etkili olacağını nereden bilebilirdi? Yavaşça dizlerinin üzerine çöktüğünde kumun soğukluğu çıplak tenine işledi. Her iki tarafında birer yığın oluşturarak kumu kazdı. Burada değildi. Daha hızlı kazarken içindeki çaresizlik büyüyordu. Kumu kazıp Zah'la vedalaşmalıydı. "Bunu mu arıyorsun?" Lexi, karanlıkta onun sesini duydu ve kafasını kaldırdığında ağaçların arasında durduğunu gördü. Yanından geçip gitmeliydi. "Sen benden önce buldun demek." Lexi beceriksizce ayağa kalktı. "Onu çıkaramazsın," dedi Zah. "Orada kalacak. Söz verdiğimiz gibi." "O söz gece yolundaki kazada öldü," dedi Lexi. "Öyle mi?" Zah ona doğru yürüdü. "Benden uzak dur Zah, lütfen." "Neden?" Zah ona bu kadar yakınken kelimelerin dilinden dökülmesi mümkün değildi. Dönüp gitmeye yeltendi. "Gitme," dedi Zah. Zah bu sözlerin Lexi'yi nasıl etkilediğini bilemezdi. "Yapma Zah. Artık çok geç. Aynı şeyleri tekrar yaşayamam. Bırak, gideyim. Vedalaşalım. Termosu Sound'un sularına gömelim." "Onu özlüyorum," dedi Zah ve Lexi onun ağladığını hissetti. Daha önce bu konuşmayı nasıl yapmamışlardı? Lexi ne kadar üzgün olduğunu söyleyecekti ama Zah kafasını sallayıp "Ama seni de özlüyorum Lexi," dedi. "Zah." Gözyaşlarının arkasından onu artık güçlükle görebiliyordu ama onları silmeyecekti. "Beni nasıl affedersin bilmiyorum. Ben bile kendimi affedemiyorum ve eğer benden nefret ediyorsan seni anlarım. Ama Lex, olamaz. Çok üzgünüm." "Üzgün müsün? Kız kardeşini ben öldürdüm." Zah ona baktı. Lexi onun ne kadar belirsizce baktığının, ne kadar korktuğunun farkındaydı. "Beni yine sevebilir misin?" Lexi ay ışığıyla gölgelerin arasındaki onun bulanık görüntüsüne baktı ve onu ilk öptüğü, elini ilk tuttuğu, duruşma salonunda kendi suçu olduğunu söylediği, kızlarını kucağına aldığı günü hatırladı. Her şey şu anda ikisinin arasında duruyordu. İyi, olağanüstü, üzgün, korkunç her şey. Çocukken yaşadıkları ve şimdi birer yetişkin olarak yaşamaya çalıştıkları her şey. Onun sevgisini reddetmek, üzerinde taşıdığı ağırlıkla sounda atlayıp boğulmaktan daha kolay değildi artık onun için. Bazı şeyler hayatın içindeydi ve Lexi'nin ona olan aşkı da bunlardan biriydi. Genç olmaları ya da ayrı kalmalarına sebep olan onlarca sebebin bir önemi yoktu. Önemli olan Zach'ın kanının bir yolunu bulup Lexi'nin damarlarında akması ve o olmadan kendini kaybolmuş hissetmesiydi. "Seni seviyorum," dedi usulca. "Vazgeçmeye çalıştım." Zach ona sarılıp onu öptü. İnanılmaz derecede tanıdık dudaklarını hissettiğinde, yıllardır zincirlere vurulmuş ruhunun serbest kaldığını hissetti. Yükselerek uçuyordu. Öldürdüğü en yakın arkadaşına, hapishanede geçirdiği yıllara ve bebekliğini hiç göremediği kızına ağlayarak Zach'a sarıldı. Bu an, yaşamayı ümit ettiğinden de ötedeydi ve unutmak için çok çabaladığı aşkı her yanını sardı. Lexi geri çekilip merakla ona baktı. Kirpiklerinde biriken gözyaşlarıyla inanılmaz derecede genç görünüyordu. Otoyoldan gelen ışıklar yüzlerine vururken, yıllar önce böyle bir gecede kalbini verdiği genç çocuğa benzemişti aynı. "Nasıl?" diyebildi Lexi yalnızca ama Zach'ın anladığını biliyorum. Gerçekten de her şeyi nasıl geri alabilirdi? "Seni çok seviyorum Lexi," dedi Zach. "Tek bildiğim bu." "Peki ne yapacağız? Nasıl başlayacağız?" Zach, kayıp bir medeniyetten kalma bir sanat eseriymiş gibi, ki bir bakıma böyleydi, dikkatle termosu ona uzattı. "Sözümüzü tutarak." Lexi, altın küpelerin, St. Christopher kolyenin ve arkadaşlık bileziğinin göründüğü termosu elinde tuttu. Lexi, Mia'nın yanlarında olduğunu hissediyordu. Sıcak yaz esintisinde, ağaçların hışırtısında, dalgaların düzenli sesindeydi o. Termosun kuma bulanmış eğimli yerini öpüp onu tekrar gömdü. İşi bittiğinde üzerindeki kumu düzeltti. "O burada," dedi Lexi, en yakın arkadaşını yıllardır ilk kez yanında hissederek. Zach sonunda gülümsedi. "Her zaman öyle olacak." Sonra Lexi'nin elini tuttu ve kalktılar. "Benimle eve gel Lexi," dedi Zach ve Lexi kafasını sallamaktan başka bir şey yapamadı. "Eve." Sessizce eve yürüdüler ve "Böyle çözeceğiz. Kızımıza da böyle anlatacağız," diye düşündü. El ele tutuşarak. Ertesi sabah Grace erkenden uyandı. Üzerinde ayaklı pembe pijamaları, uykulu gözlerle sarı battaniyesini arkasından sürükleyerek dar koridorun diğer ucundaki babasının odasına yürüdü. Odasının kapısı kapalıydı. Bu çok garipti. Kapıyı açtığında tam "Uyan bakalım, uykucu," diyecekti ki "Uy!" deyip kala kaldı. Annesi babasıyla birlikte yataktaydı. Birbirine iyice kenetlenmiş uyuyorlardı. Grace'in kalbi kanat çırpmaya başlamıştı. Annesi buradaydı. Onlara doğru ilerleyip yatağa tırmandı ve aralarına sıkıştı. Bir şey söylemesine fırsat kalmadan babası onu gıdıklamaya başladı ve Grace nefesi kesilene kadar kıkırdadı. Sonra orada annesiyle babasının arasına uzandı ve sebebini bilmese de ağlayacak gibi oldu. "Burada olmamın senin için bir sakıncası var mı Grace?" diye sordu annesi. "Ben gittiğini sanmıştım." "Baban fikrimi değiştirdi," dedi annesi. "Sakıncası var mı Grace? Sizinle birlikte yaşayabilir miyim?" Grace bu söz üzerine kıkırdadı. O kadar mutlu olmuştu ki ağzını kapatmayı unuttu. "Tabii ki yaşayabilirsin." Şimdi Grace'in yeni annesine anlatacak çok şeyi vardı. Babasının yatağının yanındaki alarm çalana kadar durdurak bilmeden konuştu. Sonra aniden doğrulup, "Okula gitmem gerek. Bugün son gün. Sen beni arabayla götürür müsün anneciğim?" diye sordu. "Ben araba kullanmıyorum," dedi annesi, gergin bir ifadeyle babasına bakarak. "Çok garip," dedi Grace. "Bütün anneler araba kullanmasını biliyor." "Ehliyetimi geri alacağım," dedi annesi. "Sen birinci sınıfa başladığında seni arabayla bırakacağım. Şimdi kahvaltı etmeye ne dersin? Benim karnım zil çalıyor." Grace, babasının omzuna çıktı ve babası onu mutfağa kadar taşıyıp masa başındaki sandalyesine oturttu. Kahvaltı boyunca annesini izlemeden duramadı. Babası da aynı durumdaydı. Bir aile olduklarını hissetti. Hem artık Grace annesini anlatacak bir sürü şey düşünebilirdi. Kahvaltı boyunca ve arabaya gidene kadar Grace konuştu. Barbie'nin nasıl bükülebildiğini, Hannah Montana ile Cinderella'nın ne kadar hoş olduklarını, nefesini ne kadar tutabildiğini anlattı ve farkında olmadan "Ashley Hamerow gibi su kayağı bile yapabilirim," dedi. Şimdi arabaya binmiş okula gidiyorlardı. Annesi arkasına dönüp Grace'e baktı. "Bu doğru mu?" "Olabilirdi. Ama doğru mu?" Grace koltuğuna gömüldü. "Hayır. Yalnızca gerçekleri anlatmak çok zordu. Onu bulduğu haliyle kim severdi ki?" Okulda babası arabayı araç yolundan biraz uzakta, okulun yan tarafındaki koca ağaçların dibine park etti. "Seni sınıfına götürebilir miyim?" diye sordu annesi. Grace'in kalbi yine pırpır etmişti. Gülümsedi. "Seni herkesle tanıştırırım." Annesi gülümsedi. "Çok sevinirim." Kalabalık çocuk gruplarının arasından yürürken Grace kendini kötü hissetmeye başladı. Annesi onun hiç arkadaşı olmadığını görecekti. Ama sınıfa giden yol boyunca annesi elini hiç bırakmadı ve sınıfın önüne geldiklerinde diz çöküp Grace'e baktı. "Sana en yakın arkadaşım Mia'dan bahsettiğimi hatırlıyor musun?" Grace kafasını salladı. Baş parmağını emmek istedi ama çocuklar onu o halde görse kesin dalga geçerdi. "Onunla tanıştığım gün çok korkuyordum. Okulun ilk günüydü ve kimse benden hoşlanmamıştı. Kimsenin yanında oturamadığım için yemekhaneden kaçmıştım. İşte tam o sırada tek başına oturan o kızı gördüm. Hemen onun yanına gidip konuşmaya başladım. Sonra birbirimizin en yakın arkadaşı olduk. Şansını dene Grace, birileriyle konuş." "Tamam anneciğim." Annesi Grace'e sıkıca sarılıp yanağına bir öpücük kondurdu. "Okul çıkışında seni alacağım." "Söz mü?" "Söz," dedi annesi. Grace gergin bir ifadeyle bir şeylerle meşgul olan çocuklarla dolu sınıfa baktı. Samantha'nın tek başına küçük dolabın yanında durduğunu gördü. "Haydi git." Grace bileğine baktı, sarı bir ışık gördü ve kahkahayı ya da babaannenin evinin önündeki dalga sesini andıran bir ses duydu. "Korkuyorum," diye fısıldadı Ariel'e. "Ona ne söyleyebilirim?" "Ne söyleyeceğini biliyorsun. Artık bana ihtiyacın yok, Grace Rana." "Var, sakın gitme." Grace paniklemeye başladı. Yanakları kızarmıştı ve korkusundan ağlayacak gibi oldu. "Yapma Grace Ra. Artık annen var. Ona güven." "Korkma Grace," dedi annesi, poposuna hafif bir şaplak atarak. "Haydi git." Grace son bir kez annesine baktı ve sınıfa girdi. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Derin bir nefes alıp Samantha'nın yanına gitti ve tam yanında durdu. "Dün gece annem eve döndü," diyebildi sonunda. Samantha ona döndü. "Ajan mı?" "Aslında ajan sayılmaz." "Neymiş peki?" Grace omuz silkti. "Anladım." "Bugün benim yanıma oturmak ister misin?" dedi Grace dudağını ısırarak. "Yüzüme yumruk atacak mısın?" "Hayır." "Seksek oynamayı seviyor musun?" dedi Samantha. "Çünkü ben seviyorum." "Evet," dedi Grace gülümseyerek. Aslında yalan söylemişti. Daha doğrusu nasıl oynandığını bilmiyordu ama öğrenmek istiyordu. Hem kötü bir yalan da sayılmazdı bu. "Seksek oynamayı seviyorum." Jude o gün uykusundan rahat bir şekilde uyandı. Yanı başında uzanan Miles'ın vücudunu hissediyordu ve soluğunun kesilmesinden biraz sonra horlamaya başlayacağını anlamıştı. Kocasının tıraşsız yanağına bir öpücük kondurdu ve yataktan kalkmak için üzerindeki örtüleri çekti. Yatak odasının penceresinden somon rengi gökyüzünün Sound'un metalik mavi suyunun üzerinde ışıldadığını gördü ve yıllardır ilk kez fotoğraf makinesini bulmaya gitti. Havlu kumaşından sabahlığı ve çıplak ayaklarıyla pembe gökyüzünün gölgesinde uzanan kara sedir ağacının birkaç fotoğrafını çekti. Ansızın her şey gözüne yepyeni göründü. Çiğ, yemyeşil gür çimlerle taş avluyu ışıldatıyordu. Kahkahalarıyla doldurdukları bu avluda düzenledikleri partileri hatırlayıp içinde o günlere dair müthiş bir özlem duydu. O koca bahçe masasını torunlarının etrafına dolaşacağı günleri hesaba katarak almıştı. Yıllardır kullanılmadan orada duruyordu. Azimle dışarı çıkıp masanın üzerindeki plastik örtüyü çıkarıp onu güneş ışığına maruz bıraktı. Sonra bahçe gözüne ilişti. Çıplak ayaklarıyla çiğden ıslanmış çimenlerde yürüyüp kontrolden çıkmış bahçesini inceledi. Her şey birbirine girmişti. Bir zamanlar özenle kırptığı sıraları bu renk karmaşasında ayırt etmek mümkün değildi. Her yer çiçeklerle kaplıydı. Yudun yokluğuna rağmen açmış, rengarenk filizleri birbirine geçmişti. Daha önce de burayı böyle düzensiz bir halde görmüştü. Bitkiler yanlış yerlerde büyüyüp çiçek açmıştı. Bahçe makasını, küreğini ve tırmığını bulup burayı yeniden yaratacaktı. Ama şimdi bu güzel günde daha önce göremediğini görüyordu. Karmaşanın içinde bir güzellik, ters giden şeylerle üstesinden gelinen hataları işaret eden bir vahşilik vardı. Orada uzunca bir süre kalıp düzensiz ama yine de güzel bahçesini izledi. Sonunda diz çöküp otları temizlemeye koyuldu. İşi bittiğinde titreyerek ayağa kalktı. Bu bir başlangıçtı. Bir zamanlar kalbiyle ruhunu kapkara toprak dolu tepsilere akıttığı cam duvarlı serasına gitti. Burası çoktan unutulmuş, örümcek ağlarıyla kaplanmıştı. Sulama sistemi sayesinde her şey canlı kalmıştı. İnsanlar gibi bitkiler de kayalıklarda büyümeyi öğrenmişti. Arkadaki yüksek rafta aradığı şeyi buldu. Yabani çiçek tohumlarının bulunduğu beyaz bir paket. Onları yıllar önce Safeway'in önünde satış yapan Mia ile Zah'ın arkadaşından almıştı. Ekmeği de hiç düşünmüyordu. Her yerde büyüyen hiçbir yabani çiçek türünü ekmeği düşünmüyordu. Tohum paketini raftan alıp dışarı çıktı ve düzensiz bahçesine yöneldi. Birbirinden farklı tohumları avucuna döküp onlara baktı ve başlangıçta ne kadar da küçük olduklarını düşündü. Gülümseyerek tohumları bahçeye saçtı. Günün birinde bu tohumlardan neler çıktığını görerek şaşkına dönecekti. Ve yakında, hatta belki yarın Mia'nın ilk dişini düşürdüğü yere beyaz gül dikecekti. Eve döndüğünde bir demlik kahve yaptı. Kavrulmuş kahve kokusu evin her yanını sarmış, kollarını iki yana açıp kahve diye mırıldanan Miles'ı mutfağa çekmişti. Jude ona bir fincan uzattı. Al bakalım. Sen bir meleksin. Sözü açılmışken, neyin sözü açılmışken? Meleklerin. Miles kaşlarını çattı. Kahvemi içmeden ayılamadığımı biliyorsun ama meleklerden mi konuşuyorduk gerçekten de? Ben bugün mezarlığa gidiyorum dedi usulca. Dün kararımı verdim. Seninle gelmemi ister misin? Sorması hoşuna gitmişti. Bunu tek başıma yapmalıyım. Emin misin? Eminim. Eve döndüğünde beni arar mısın? Kendimi çukurlardan birine atmamdan mı korkuyorsun? Miles onu öpüp geri çekildi. Ne olacağını bildiğim için artık endişelenmiyorum. Geri dönüyorsun nasılsa. Bana Frodo diyebilirsin. Frodo değil, Sam. Sam eve dönüp evlendi ve bir hayat kurdu. Haklısın, ben Sam'im. Jude yarım saat daha kocasıyla mutfakta oturup kahvesini içti, sohbet etti. Kocası onu bırakıp duşa gittiğinde yaşadıklarının sıra dışılığı onu etkiledi. Yine birlikte oturup oradan buradan konuşabiliyorlardı. Akşam yemeği daveti de düzenlemeyi düşünüyor, kahve yapıyor, iyi eleştiriler alan bir film hakkında konuşabiliyordu. Bütün bir saat boyunca kalp ağrısını düşünmemişti. Birçok kişi için bunun bir anlamı olmayabilir ama onun için İngiliz kanalında yüzmek kadar inanılmazdı. Bu da uzun zamandır düşünmediği bir şeye dikkatini çekti. Yeniden kendisi olmak, hatta belki eskisi gibi mutlu olmak. Üzüntüsünün asla sona ermeyeceğini biliyordu ama belki de Harriet haklıydı. Belki yaşamaya devam edebilirdi. Belki zaman yaraları gerçek anlamda iyileştirmiyordu ama size bir çeşit silah veya yeni bir bakış açısı sunuyordu. Gözyaşı yerine tebessümle hatırlamak gibi. Belki günün birinde bir yabancı ona kaç çocuğu olduğunu sorduğunda basitçe bir deyip yalnızca Zah'tan bahsedebilirdi. Böyle olmasını diliyordu. Banyoda Miles'ı buldu ve o duştan çıkar çıkmaz kendisi girdi. Miles onun çıplak kalçasına bir şaplak atınca Jude kocasından kaçıp sıcak suyun altına girdi. Cam kapı açıldığında saçına krem sürüyordu. ''İyi olacağından emin misin?'' dedi Miles tekrar. ''İyiyim. Zah'ı ara ve yarın akvaryuma gideceğimizi onlara hatırlat. Annem de bizi orada karşılayacak.'' Miles duraksadı ve Jude onu bir şey düşündüğünü anlayacak kadar tanıyordu. ''Ne?'' dedi duştan çıkıp vücudunu havluya sararken. ''Birkaç yıl önce önemli bir yıl dönümümüz vardı ve kutlamadık. Hiçbirini kutlamadık. Şeyden sonra... Bu yıl yaparız. Kan liste yemek. Miles tanıdık mavi kadife kutuyu ona uzattı. Jude o küçük yumuşak kutuya dokunurken titriyordu. Kadife kumaşın üst kısmı biraz eskimişti. Kutuyu genellikle o kısımdan tutuyordu ama yıllardır da dokunmamıştı. Derin bir nefes alıp kapağını açtı. Bembeyaz kumaşın üzerinde Mia'nın söz yüzüğü gururla duruyor, ışığın altında parıldıyordu. Bir zamanlar boş duran orta yerinde ise ışıl ışıl pembe bir pırlanta duruyordu.